Ayrım 5. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek. Sayfa 73. 3. Türk-Kürt ilişkileri ve siyasal çözüm. Referandum'a varız. Türk egemenlerinin mesleği. İyi vurur, iyi fetheder, iyi talan eder. İşte onun mesleği budur. Asker ya da yöneticidir ama kendi emekçilerine, üretime yol açan bir yaratılış alanı ya da süreci açarak 10 üzerinde asker olmuyor. Perinçek. Türk yönetim sistemiyle ilgili olarak neler belirtebileceksiniz? Öcalan. Şüphesiz kökenleri tarihin derinliklerine gidiyor. Perinçek. Tarih boyunca Türk-Kürt ilişkileri içinde açar mısınız konuyu? Öcalan. Nasıl Yahudilerin dünyaya yayılması önemli bir insanlık problemi olmuşsa, daha değişik tarzda da olsa, barbarlık döneminde Türk toplumunun egemenleri Orta Doğu başta olmak üzere ta Rusya'ya kadar önemli problem olmuşlardır. Yahudi kapitalisti, tefecisi ve tüccarı nasıl gittiği toplumun bütün gözeneklerini kapatmaya çalışıyorsa, birçok probleme, katliama, lanetlenmeye yol açıyorsa, Türk egemenleri de değişik bir tarzda lanetlenmeye yol açıyor. Yahudi kapitalisttir, tefecidir, tüccardır. Ya o? Perinçek. Türk egemenliğinin mesleği nedir? Öcalan. İyi vurur, iyi fetheder, iyi talan eder. İşte onun mesleği budur. Perinçek. Asker yani. Öcalan. Asker ya da yöneticidir. Ama kendi emekçilerine, üretime yol açan bir yaratılış alanı ya da süreci açarak 10 üzerinde asker olmuyor. Bu temel üzerinde idarecilik yapmıyor. Gidiyor, fethediyor, İslam uygarlığının emrindeyken de, sanırım Çin'deyken de durum böyleydi. İslamiyet'i sadece yayılmacı özellikleriyle kavradılar. Selçuklularda, hele Osmanlılarda baştan sona ganimet temelinde bir idare ve askeri aygıt var. Avrupa'nın ortalarına kadar ganimet için bu kadar saldırı düzenlediler. Ordular oluşturuluyor, valiler, paşalar atanıyor. Sadece silah var, hesap kitap yok. Üretime katkı, üretim tekniğine yatırım, bu konulara ilgi var mı? Yok. Camileri bile sultanların rolünü büyütmek için yaptılar. Alparslan'ın ordusunda Kürtler. Türkler, Kürt aşiret ve beylik sistemleriyle anlaşmayı esas aldılar. Ezme var ama kendisiyle işbirliği yapıncaya kadar. Düşmanlaştırıcı bir noktaya geldi mi duruyor. Kürdistan'ı kendisine tamamen düşmanlaştırması orayı bir dayanak değil çatışma alanı yapar. O zaman geriye anlaşma ve uzlaşma politikası kalıyor. Perinçek. Selçuklu ve Osmanlı Kürdistan'a ne yaptı? Ne aldılar ne verdiler? Öcalan. Bu soru önemlidir. Şimdiye kadar sorulmaması örtbas edilmesinden ve inkar edilmesinden kaynaklanıyor. Kürt meselesine tarihi boyutlarıyla da yaklaşmak gerekir. Toplumun tüm sorunlarında olduğu gibi özellikle de Türk-Kürt çelişkisinde sorun tarihseldir. Perinçek. Atlarına bindiler, Orta Asya'dan geldiler. Sonra Öcalan. Hatırladığım kadarıyla 1040 senesinde Selçuklu Sultanı Kürdistan eyaletine ilişkin bir buyruk veriyor. Kürdistan ülkesi diyor. Aynen böyle hitap ediyor. O yıllarda Türkler henüz Kürdistan'a girmemişler, sadece temasları var. Hemen ilk temasta Türk-Kürt ilişkilerinde çelişki başlıyor. Fakat Türkler diğer ülkelerdekine benzer bir egemenlik statüsü oturtmuyorlar. Hakimiyetleri tam değil. Bu Türklerin Kürdistan'a yaklaşımlarındaki en önemli özelliklerinden biri. Kürdistan'a Selçuklu devletini tam anlamıyla oturtma yoktur. İsteseler sonuna kadar ezebilirler. Fakat bunu hesaplarına uygun görmüyorlar. Çünkü Abbasilerle, İran Şahlığıyla, Bizans'la uğraşırken Kürdistan'da rahatsızlık yaratmaktan çekiniyorlar. Bu ilk tavır geleceği de belirliyor. Türklerin Kürt beyleri ile iş yapmaları, daha sonra yayılışlarında ve iktidarlaşmalarında çok önemli bir rol oynayacaktır. Kürtlerle ilişkileri esas olarak ittifakçılık temelinde oldu. Hep Kürt beylerini kazanmak yönü ağır basar. Örneğin Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın ordusunun 40 bin kişi olduğu söylenir. Bunun yarısı Kürt aşiretlerinden ve beyliklerinden derlenmiştir. En etkili rolü onların oynadığı da bilinir. Perinçek. Yani kapıyı biraz da Kürtler mi açmış oluyor? Öcalan. Belki inisiyatif Türk sultanlarındadır ama Kürtlere dayanılarak gerçekleştirilir. Yani vurucu güç, sonucu tayin eden güç Kürtlerden teşekkül eder. Şimdi bir düşünün. Kürt beyliklerini ezme şeklinde bir yaklaşım olsaydı böyle bir durum söz konusu olur muydu? Gider Abbasilerle işbirliği yaparlar, İranlarla işbirliği yaparlar, tarihsel sonuç çok değişik olabilirdi. Bunu gören Türkler Kürt aşiret ve beylik sistemiyle anlaşmayı esas aldılar. Ezme var ama kendisiyle işbirliği yapıncaya kadar. Düşmanlaştırıcı bir noktaya geldi mi duruyor. Kürdistan'ı kendisine tamamen düşmanlaştırması orayı bir dayanak değil çatışma alanı yapar. Kürdistan çatışmaya çok uygun bir alandır. Gücünü sonuna kadar kullansa da bu beylikleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. O zaman geriye bir anlaşma ve uzlaşma politikası kalıyor. Gerek Selçukluların Kürdistan'a girişi, gerek Alparslan'ın Kürtlerle ilişkisi bu temelde mümkün olabildi. Yavuz'un Kürt beyleriyle ittifakı. Yavuz Kürtlere dayanarak tehlikeyi bertaraf eder. Kürtlerle sağlanan ittifak Osmanlı'ya nefes aldırdı ve giderek bir cihan imparatorluğu olmasını sağladı. Daha sonra 1500 yıllarında Yavuz Sultan Selim'in yaklaşımı da şöyle. Kürtlerin çoğunluğu İran etkisinde, biraz da baskısı altında. 23 büyük beyliği vardır. Sultan Selim onlara bir mektup yolluyor ve bugün Kamran İnan'ın denek tahtası olduğu gibi İdrisi Bitlisi'nin ihaneti kılavuzluğunda egemenliğini geliştiriyor. Perinçek. İnanlar onlardan mı? Öcalan. Herhalde ilişkisi vardır. Perinçek. Yani Bitlis beyleriyle. Öcalan. Yani o geleneği temsil ederler. Perinçek. Hizan şeyhleri. Öcalan. O zaman Bitlis'in şeyhidir. Herhalde aynı sülaleden gelmiştir. Önemlisi politikada aynı taktiği sürdürüyorlar. Yavuz, Bitlis şeyhine aracı kılarak şöyle diyor. Git onlara söyle, bir kral belirlesinler, biz onunla ittifak yapalım. Burada kendisiyle eşit bir otoriteyi tanıyor. Çünkü tehlike büyük. Doğuda Safevi devleti yükseliyor, güneyde Memluklular var. Biri doğudan tehdit ediyor, biri de güneyden. İmparatorluk çok sallantıda. Bir tehdit de mezhepçiliğin kullanılması. Safevi misyonerleri ta Antalya'ya kadar girmişler. Perinçek, Alevilik mi? Öcalan, tabii Alevilik girmiş ve çok etkili oluyor. Türkmenler arasında tutuyor. Perinçek, Osmanlı'ya karşı olduğu için mi? Öcalan, tabii çok ciddi bir tehlikedir. Perinçek, hatta o zaman tarihçiler Anadolu'nun halk kitlesiyle bir Alevi ülkesi olduğunu söylüyorlar. Öcalan, evet, İran Safevileri bunlara yaygın siyasi destek sağlıyorlar. Çok sayıda militan faaliyet halindedir. Bugünkü derviş, seyit vesaire o dönemin ürünüdürler. Pir Sultan Abdal, Şah'a gidelim diye türkü söyler. Perinçek, Şah için İstanbul şehrinde tacı devlet ile salınmalıdır diyorlardı. Öcalan, tehlike bu kadar büyük. Kürt beylerinin sünni karakterleri göz önüne alındığında Yavuz bunları bir kurtuluş aracı olarak görür. İran, Anadolu'da devlet kurmak istiyor. Memluklular da benzer bir çaba içinde sık sık Güneydoğu'ya kadar gidip geliyorlar. Böyle bir durumda Doğu'nun kapısı Osmanlılara kapalı, Anadolu'da kapalı. Böylece Balkanlar'da eriyip gidecekler. Sultan bu tehlikeyi seziyor ve politika yapıyor. Belki bugünküler göremiyorlar ve inkarcılık yapıyorlar ama işte o zamanlar bazı gerçekler görülüyor. Yavuz Kürtlere dayanarak bu tehlikeyi bertaraf eder. Kürtlere kendinize bir kral seçin diye bildirir. Kürt beyleri kral seçmezler, şöyle derler. Biz kendi aramızda anlaşamayız. Diğer zamanlar kavgalıyız, sen bize bir tane tayin et. Yavuz İskender Bey denen birini Kürt Beyler Beyi olarak tayin eder. O zaman bu ittifak sağlanır ve Çaldıran arkasından Ridaniye Savaşları kazanılır ve imparatorluk doğuda kökleşir. Arap alemi ve Afrika Osmanlı'ya açılır. Kürtler burada da çok belirleyici bir rol oynamışlardır. Tarihi belgelerde bunlar vardır. Tabii ordunun tarih kurumlarında bu desteğe ilişkin mektuplar vardır. Aslında Yavuz'un imzası olan bir tomar kağıt gönderilip benim adımı ne yazarsanız yazın ferman yerinedir denir. Çok büyük mülkler verir. Kendisi heybeler dolusu altın bir hediyeler gönderir. Demek istediğim Osmanlı Türklüğü ve Sultanlığı'nın tehlikede olduğu öyle bir tarihi kritik an ve bir ölüm kalım savaşı dönemi var. Kuyucu Murat boşuna o kadar Alevi'yi kuyulara doldurmaz. Günümüzün Sünni Kürtlüğü, Kamran İnan vahşiciliği de kaynağını buradan alır. Osmanlı'nın Alevi düşmanlığı Kürdistan'da buna dayanak aramaktadır. 12 Eylül'ün Nakşi tarikatına dayandığı gibi Özal'ın tarikatçılığı, Nakşiciliği tesadüf değildir. Prim verilmek istendi. Dediğim gibi bu ittifak Osmanlı'ya nefes aldırdı ve giderek bir cihan imparatorluğu olmasını sağladı. Mustafa Kemal'in Kürtlere müracaatı. Mustafa Kemal de yönünü Kürtlere döner. Tarih tekrar bir dar boğazdan geçiyor. 500 yıllık aralıklarla gündeme gelen Türkler açısından tehlikeli 3 dönemden söz ettik. Kürtlere müracaat var. Kürtlerin bağlılığı ile tehlikeden çıkma söz konusu. Kürt milleti fedakardır. Zor günde ihanet etmiyor veya zor günde kendini hesaba katmıyor. 20. yüzyılın başlarında da yine bir kritik dönem var. Bu sefer ne Anadolu'ya giriş ne de doğudan zorlanış söz konusu. Batıdan zorlanıyor. Yüzyılların fetihçiliği, batı kapitalizmi karşısında gerilemiştir. Gelişen kapitalizm Anadolu'yu en ücra köşesine kadar işgal etmiştir. Türk sultanlarının yaptığı gibi Mustafa Kemal de yönünü Kürtlere döner. Tarih tekrar bir dar boğazdan geçiyor, imparatorluklar yıkılıyor, Türk milleti bir yutulma sürecinde. Mustafa Kemal'in çıkışı da çok önemli, Kürtlere dayanıyor. Bir resim vardır, şeyhlerin, dedelerin ve aşiret reislerinin elini öper, değil mi? Perinçek, Mustafa Kemal'in kendisi öpmemişti. Öcalan, hayır resmi var, ben gördüm. Ne öpmemiştir? Öpmüş. Karşısındaki yaşlı olduğu için öpmüştür. Kesin fotoğraflardan birini bulup size göndermeliyim. Perinçek, yani şu doğru, Kürt aşiret reisleri ve ağalarıyla ilişki kurmuştu. Öcalan, Mustafa Kemal'in mektupları, çağrıları, demeçleri, Erzurum ve Sivas kongreleri ortada. Hatta biz Kürt ve Türkler müşterek düşmana karşı harekete geçelim diyor. Bunlar bir gerçek. Amasya tamiminde de var. Perinçek, var. Amasya protokolünde. Öcalan, Ankara'da meclis tartışmalarında var. Bunların tümü gerçektir. Tehlikede olan Türk ulusunun kendisidir. Yani bu tehlike Kürtlerle ilgili değildir. Zaten Kürtler ezelden beri tehlikededir. Esas olarak tehlikede olan Türk ulusudur. Kendi devletleri ve mülkiyetleridir. Ortada başka faktörler var. Biraz emperyalizm kışkırtıyor. Bunlar Kürt ve Kürdistan'ı Türklere karşı çıkarabilirlerse kendi çıkarlarınadır. O günlerde Binbaşı Noel diye biri dolaşmakta. Ali Galip olayı var. Hepsi faaliyet halinde. Bunlar yakıcı bir durumu ifade ediyor. Ali Galip ve yanına aldığı bazı Malatyalı aşiret reisleri Mustafa Kemal'e pusu kurarlar. Kıl payı kurtulur. Bir düşünelim. Bunlar gerçekleşti. Kaldı mı Mustafa Kemal? Kaldı mı Sivas? Oldu mu Erzurum Kongresi? Belki diyeceksiniz Karabekir Paşa'nın kol ordusu var. Fakat sadece bununla ne iş yapabilirdi? Yapsaydı Karabekir'in kendisi yapardı. Kürdistan'a tekrar müracaat var. Türkler ittifaklarını illa oradan oluşturuyorlar. Tıpkı Bağdat'ın kapılarına dayanmak isteyen Sultan Selçuk, Anadolu işlerine girmek isteyen Sultan Alparslan gibi. Yine çaresizlik. 500 yıllık aralıklarla gündeme gelen Türkler açısından tehlikeli 3 dönemden söz ettik. Üst süreçte de Kürtlere müracaat var. Kürtlerin ittifakı ile bağlılığıyla Kürt egemenlerinin eliyle de olsa tehlikeden çıkma söz konusu. Mustafa Kemal olayında da böyle oluyor. Belgeler ellerindedir. Bunu inkar edemezler. Diyeceksiniz, Kürtler çok mu bilinçli destek sağladılar? Hayır, ama burada önemli olan bir olay vardır. Kürt milleti fedakardır. Zor günde ihanet etmiyor veya zor günde kendisini hesaba katmıyor. Verilen söze kanarak kardeşlik adına, Müslümanlık adına yola çıkıyor. Hani derler ya, birlikte kurtulacağız, karşı taraf Kürtlerin böyle olduğunu her bakımdan biliyor. Nasıl olsa sadık bir halk. Bence şu çok daha önemli. Kürt'ün tavrı değişik olsaydı, bugün Türk diye bir şey kalmazdı. Şimdi bazıları sanıyor ki, Kürt, Türk kendini daha değişik biçimde örgütleyebilir ve daha değişik politikaların içine girebilir. Türkler her ne kadar bir NATO zırhı ile kendilerini korumak istiyorlarsa da gene her an tehlikeli konumlara düşebilirler. Türklerde ordu paşa kültü. Türkiye toplumu söz yerindeyse beyi olmadan sokağa adımını atmaz. Kalkıp başısı demokrasiye başla demeden başlamaz. Demokrasi yasaktır dediğinde, he yasaktır, ben partiden de, idareden de, milletvekiliğinden de vazgeçtim der. Denilebilir ki toplumun tüm gözeneklerinde ağırlığını hissettiren bu Türk geleneğidir. Perinçek, Türk yönetim sisteminde ordunun rolü nedir? Öcalan, Türkiye'de genelde devlet baba, özelde ordu paşa kültü egemendir. Toplum şef, başkan denince paşayı anlıyor. Bu yüzden hiç kimse demireli bir güç sahibi olarak algılayamaz. Ama bir generali ondan kat kat güçlü görebiliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde devlete ve paşalığa hem bu kadar boyun eğen hem de öykünen ve bunu fazilet kabul eden başka bir toplum var mıdır? Siz buna ordu millet diyorsunuz ve bundan gurur duyuyorsunuz. Eğer bu anti-emperyalist temelde olsa tamam. Ama ordu millet edebiyatı ortalığı kaplarsa kendi kendini lanetleyen bir toplum karşınıza çıkar. Bunu yalnız paşalar da yetiyor değil, paşalar kadar halkın kendisi de suçludur. Çok söylenir ya, bizim ordu darbelere alışıktır diye. Bunda gerçek payı var. Demokrasiden uzaklaşma iki taraflı işliyor. Paşalar hevesli ama sıkıştığında paşayı imdada çağırır. Kendini demokratlaştırma, demokrasiye katma, kendi kaderini tayin etme yok. Hep birileri gelsin kurtarsın, ordu kılıcını atsın, bu çok kötüdür. Burjuva partileri kendilerine karşı darbe yapıldığında ses çıkarmıyorlar. Askeri özlem Türkiye toplumunun öz hikayesidir. Çıkan sonuç ordu demokrasiden yoksunluğun esas nedenidir. Bizde ulusal çıkışın nedenidir. Türkiye'de demokratik tıkanışın nedenidir. Zor, ilerici çözüm ve pratikler temelinde iş yapar. Sizde zor hazır olanı fetheder. Bu konumuyla Türk ordusu siyaset önünde engeldir. Ama senin toplumun ekonomik gelişmeyi, demokrasi ve yaratıcı politik gelişmeyi ondan bekliyor. Çelişki buradadır. Kendisini hak, güç ve demokrasi sahibi görmüyor. 12 Eylül sözcüleri ne dedi? Biz demokrasiyi de getirdik değil mi? Toplum ne dedi? Tamam, demokrasiyi oturttular. Demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesidir. Ve kime karşı? Daha çok da dış mihraklara ve paşalara karşı. Demek ki Türkiye toplumunun demokrasiyle ilgisi yok. Söz yerindeyse kadınların durumundadır. Beyi olmadan sokağa adımını atmaz. Bu geleneksel kadın kültürü değil mi? Efendisi olmadan ağzını bile açmaz. Kalkıp paşası demokrasiye başla demeden başlamaz. Demokrasi yasaktır dediğinde, he yasaktır. Ben partiden de, idareden de, milletvekilliğinden de vazgeçtim der. Kültürünüz bu. Bugün bazı sağ çevreler, biz darbelere de karşıyız diyorlar, sahtekarlık yapıyorlar. Onlar da en az eleştirdiklerimiz kadar orducudurlar. Paşaların, Demirel'in emri altında aynı şeyi yapmaları demokrasi değildir. Yani ordunun, DHP'nin denetimine girmesi demokrasi değildir. Halkın demokratik savaşın verme gereğini niye bir tarafa itiyoruz? Sol adına bazıları, Burjuva demokrasisini Demirel geliştiriyor diyorlar. Hayır, Burjuva demokrasisinde tek bir paşanın memur olmaktan öte bir yeri yoktur. Her şeyi zorun temsilcilerinden beklemek toplumunu yüceltmez, demokratlaştırmaz. Dolayısıyla yaratıcı, üretici bir faaliyet de gelişmez. Türkiye halkının darboğazı budur. Oğlum büyüsün paşa olur diyeceğine, iyi bir demokrasi terbiyesinden geçse daha hayırlı olur. Halk, kendi hukukunu gözeten ve bunu ısrarla sürdüren bir tutuma girse demokrasi çok şey kazanacaktır. Ailede de geçerli olan kültür ordu kültürüdür. Denilebilir ki toplumun tüm gözeneklerini ağırlığını hissettiren bu Türk geleneğidir. Bu demokrasi meselesinde lafazanlık alabildiğine, özlü, pratik ise çok az. Özellikle düzen partilerinin her gün kulakları sağır edercesine demokrasiden ayrılmayız, vazgeçilmez bir parçasıyız yaklaşımları aslında demokrasiyle oynamaktır. Halkın demokratik gelişmesinin önünde ciddi bir engel oluşturuyorlar. Bunlar halkın sahip çıkmamasının yarattığı boşluğu dolduruyorlar ve iktidarı devletçi bir tarzda günü geldiğinde hemen paşalara devredecek kadar tehlikeli bir engeldirler. Devlet ve halk arasında bir boşluk doğuyor. Hali hazırdaki partileri demokratik görmen mümkün değildir. Sivillerin sorumluluğu daha büyük. Demokrasi değil, bir iki general bütün ordu üzerine gelse kendi yüce otoritesinden vazgeçmeyecek kadar onurlu bir halkın rejimidir. Siviller demokratik rollerine sahip çıkmadıkları için generalleri kendi suç ortakları haline getirmişlerdir. Perinçek, hangi partiler? Öcalan, evet belirtelim, parlamentodaki üç parti de demokratik değildir. Demokrasi, halkın kendisinden daha büyük bir otorite tanımadığı rejimdir. Demokrasi, halkın ben en yüceyim, ulusun ben en yüceyim dediği ve bunu seçkin temsilcileri aracılığıyla kesintisiz sürdürdüğü rejimin adıdır. Değil bir iki general, bütün ordu üzerine gelse kendi yüce otoritesinden vazgeçmeyecek kadar onurlu bir halkın rejimidir. Alın, Demirel, İnönü böyle bir mücadelede varlar mı? Türkiye halkını, Türkiye ulusunu bu yüceliğe layık görüyorlar mı? Görüyorlarsa neden milyonluk partilerini ve şapkalarını bir günde bırakıp kaçıyorlar? Bizim zavallı PKK'mız bile zor günlerde ve en zayıf donanımla direnebildiği halde bunlar ne yapıyor? Bize karşı savaştıkları kadar demokrasileri için savaşsalar ya. Perinçek, demokrasi için savaşsalar size karşı nasıl davranırlar? Öcalan, gerçekten eğer demokrat olsalar bize karşı savaşmazlar. Fakat bu baylar kök kazımaktan başka bir şey bilmiyorlar. O kökü de iyi kazıyamıyorlar. Biz kökü daha iyi kazıyacağız. Perinçek, burada sivillerle ordunun başındakiler arasında bir fark görüyor musunuz? Öcalan, hayır. Burada asıl sorumlu generaller midir? En az onlar kadar sivillerdir de. Hatta siviller daha çok sorumlu. Siviller, demokratik rollerine sahip çıkamadıkları için generalleri kendi suç ortakları haline getirmişlerdir. Generaller, bunların örtüleri sağlam tutturduklarını görseler hiç cesaret ederler mi? Onların zayıflığı, darbelerin diğer önemli bir kaynağıdır. Bu anlamda, generallerin suçunu ikinci planda görmek gerekiyor. Çözüm üretmeyenler, sivillerdir. Halka demokrasi terbiyesi vermeyenler, halkı demokrasi temelinde örgütlemeyenler yine bu sivillerdir. Demokrasi adına mangalda kür bırakmayacaksın ama hiçbir ciddi pratiğin olmayacak ve ondan sonra da paşaları suçlayacaksın. Burada bir çelişki var. Demokrasi, bağımsızlık kadar önemlidir. Türk ulusunu yaşatmak, demokratik yaşamak demektir. Demokratik yaşamayı bilmelisiniz. Ben demokrat adamı çok severim, çok yüksek değer biçerim. Düşünen, karar veren ve çare olan insan ancak demokrat olabilir. Çözüm gücü Genelkurmay raporlarında. Genelkurmay ordu bünyesinde oluşan büyük rahatsızlığı tespit eder ve savaştan fazla sonuç alamayacaklarını görür. Bunu Milli Güvenlik Kurulu'na bildirir. MGK tartışır, parlamentoya sunar. Parlamento göstermelik toplantılar yapar, tarihi bir karar aldık der. İşte egemen sınıfların bavulundaki çözüm böyledir. Perinçek, Türk devleti içinde askeri yöntemlerin bir çıkmaz olduğunu hangi kesimin daha önce anlamasını bekliyorsunuz? Ordu kesiminin mi yoksa sivil kesimin mi? Öcalan, aslında iki tarafın da yapısı aynı. Al birini vur ötekini derler ya, işte öyle. Şimdi hangisi akıllı çıkacak? Öyle akıllı siyasiler olmadığını belirtmeliyim. Generallerin de çok sert kafalı olduklarını söylemeliyim. En azından halihazırdaki tutum bu. Bizim savaşımızın en önemli bir sebebi nedir biliyor musunuz? Bu sert kafaları gerçeği kavratmak. Bu konuda gerçekçi olacağız. Polis iktidarının Türk ulusuna pahalıya mal olduğunu, altından çıkamayacaklarını, güç kaybettiklerini, dolayısıyla yürüttükleri savaşın anlamsız olduğunu göstermekten başka çaremiz yoktur. Kürdistan'da yürütülen savaş, onlara büyük bir gerçekle karşı karşıya olduklarını gösterecektir. Şiddet politikasının başlangıçta güvendikleri kadar sonuç alamayacağını, ters tepmeye başladığını, özellikle Kürdistan halkının şiddetinin de devreye girmesini görmeye başladılar. Herhalde bu gerçekliği bazı generaller de konuşuyor. Bizim yaptığımız demokrasiye ve insanlığa sığan bir yaklaşım değildir. Kürtleri kabul ve bazı haklarını vermek gerekir demektedirler. Bence sivillerin bu konuda çözüm gücü sınırlıdır. Genelkurmay'dan geçmedikçe ve onlara da Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir emir gelmedikçe parlamentonun bir çözüm gücü olmaz. Hükümet hiç mi hiç çözemez. Hele hele başbakan, cumhurbaşkanı bir hiçtir. Kaldı ki bunların hepsi aynı şebekede birleşmişlerdir. Ama esas çözüm gücü Genelkurmay'ın raporlarıdır. Genelkurmay, ordu bünyesinde oluşan büyük rahatsızlığı tespit eder ve savaştan fazla sonuç alamayacaklarını görür. Bunu Milli Güvenlik Kurulu'na bildirir, tartışır, parlamentoya sunar. Parlamento göstermelik toplantılar yapar, meseleyi tartışır, tarihi bir karar aldık der. Senaryo böyle gelişebilir. İşte egemen sınıfların bavulundaki çözüm böyledir. Halkçı çözümünde nasıl olması gerektiğini belirttim. Türklerde bu anlamda bir liderlik probleminden bahsetmek gerekir. Listedekiler, Cumhurbaşkanı mı, Genelkurmay Başkanı mı, Parlamento Başkanı mı, Başbakan mı? Gerçekten yetki ve sorumluluklar yasalarda söylendiği gibi dağılmış mı? Ben o kanıda değilim. Kolektif bir liderlik mi vardır? Bunun da anlamı belli değil. Bir defa Türkler lidersizdir. Liderlik dönemişlerde karar verme gücünde değildir. İster partinin, ister ordunun ögeleri tamamen böyledir. Önemli sorunlar karşısında tıkanıp kalacaklardır. Şimdi sizce Özal Cumhurbaşkanı olsa Türk ulusu kendi özlemine kavuşur mu? Zaten biliyorlar, ton ton başa gelecektir. 5. ayrımın sonu, sayfa 86.